Ayrım 21.
Unuttuklarını Hıfzı tamamlardı. Salih Bey'i unuttun derdi. Sonra Fahrettin Paşa'yı, böylece zaman geçerdi. Bir gece karanlıklara alışmadıkları bir ışık deldi. Bir değil, birkaç ışık. Kocaman göz göz cep fenerleri, köpekler bu yabancı gürültülere, ışıklara havlayıp duruyorlardı. Veli Hıfzı'yı dürtüp uyandırdı. Hıfzı uyan. Hıfzı eski bir battaniyenin altına kıvrılmıştı. Top gibi sıçrayıp kalkmıştı. Kendilerini bugüne hazırlamışlardı. Onun için tazı çevikliğince fırlayıp evlere haber saldılar. Nazik Ana'nın lambası söndü. Efendi Hafız Müftü'nün getirdiği tüfeği şiltelerin arasından çıkarıp doldurdu. Kapı ardına çöküp bekledi. Kadınlar uyuyan bebeklerini çarçabuk yüklüklere sakladılar. Genç kızlardan gizlenmeye vakit bulabilenler ahırlara, samanlığa sığındılar. Kazma, bıçak, tırmık zaten el altında, erişilebilecek yerlerde bulunduruluyordu. Kocamış kadınlar ocak başlarından doğrulup birer odun aldılar ellerine. İri ışıklar postal seslerine karışan nal sesleri yaklaştı. Şerife Hanım perdeyi araladı, karanlığın içindeki karmakarışık çizgileri seçmeye çalıştı. 10 kişi kadardılar, ya yollarını kaybetmişlerdi yahut yiyecek aramaya çıkmışlardı. Askerlerin birkaçı atlıydı, atlar yorgun, huzursuz görünüyorlardı. Askerler Hamdi Efendi'nin iki katlı evinin önünde durdular. Birisi elindeki feneri evin karanlık pencerelerine tuttu. Ev terk edilmiş gibi. Gerçekten de Hamdi Efendi karısıyla gelinlerini arka bahçeden salmıştı. Kadınlar korku dolu yürekleri çarpa çarpa ve düşe yuvarlana kavakların oraya koşmuşlardı. Kapı tekmelendiğinde Hamdi Efendi karanlıkların içerisinden sıyrılıp avlu kapısında belirdi. Askerler içeriye daldılar. Atlı olanlar kapıda dikilip etrafı kolladılar. Bir süre sonra içeridekiler omuzlarına birer çuval vurmuş olarak dışarı çıktılar. Çuvallar atlara yüklendi. Fenerler keyifli yüzlerini aydınlatıp durdu. Şerife Hanım içeri çekilip yükleye koştu. Yüklüğün kapısını açtı. Esma yorganların arasında korkulu kocaman gözlerini anasına dikti. Ana, neler oluyor? Kadın telaşla bir çırpıda anlatmaya çalıştı. Hamdi Ağa'nın evine girdiler, soydular evi, dışarıda çuvallarla çıktılar. Buğday mıdır, kapkacak mıdır bilemem. Ben burada yüreğimin çarpıntısından başka bir şey işitmiyorum. Ana, ben buradan çıkayım en iyisi. Babamın hançerini getir hele. Hançer bende, dedi anası. Elini beline atarak kız karanlıkta hançerin kınını seçmeye çalıştı. Dışarıdan konuşmalar, bağırtılar, nar sesleri. Işıklar pencereyi şöyle yalayıp çekildi. Çabuk, dedi Şerife Hanım, saklan, ayetel kürsü oku. Esma yorganların arasına gömüldü. Kadın yüklüğün kapısını kapattı. Esma o korkulu karanlığın içine büzülüp kaldı. Veli ile Hıfzı o hızla soluğu Murat Ağa'nın çiftliğinde almışlardı. Murat Ağa eli çenesinde bir ahırlara, bir eve doğru yöneldi. Ne yapacağına karar verememişti. Sonra o 10 kişiyle baş edemeyecek miyiz diye gürledi. Getirin şuradan tüfeğimi. Çiftliğin seyisi, aman ağam, dedi, biz bunları tepelersek gerisi gelir. Ben diyeyim 20'si, sen de 30'u 40'ı gelir. Baş edemeyiz onlarla. Bunlar talana gelmişler besbelli. Bir iki çuval un, biraz pekmez verelim de gitsinler. Murat Ağa iyice öfkelendi. Seyisin üstüne yürüdü. Sen ne diyorsun? O unla, o pekmezle benim askerim doyacağını, neden Yunan askeri doysun? Bir tutam şey vermem onlara, bilmiş olun. Vereni de tepe aşağı, aha şuradan şu ağaca asarım. Demek ki biz dara geldik mi malımızı aşımızı verivereceğiz Yunan'a, öyle mi? Daha iyi beslensin, kanı azsın da saldırı versin oraya buraya. Onun için mi vermeli? Yıkılın karşımdan hadi. Murat Ağa'nın adamları çekilip bir tarafa sindiler. Murat Ağa tüfeği elinde öylece bekledi. Veli ve Hıfzı ise ahırların önünde nöbete durdular. Postal ve nal sesleri bu defa Fıtnat Hanım'ın evi önünde oyalandı. Hacer mutfakta merdiven altına büzülmüştü. Fıtnat Hanım'ın geliniyle Necmiye Kalfa ise basamaklara çökmüşlerdi. Fıtnat Hanım yukarıdaydı. Mücevherlerini doldurduğu işlemeli çantayı göğsüne bastırmış, habire dolanıp duruyordu. Mücevherleri saklayacak bir köşe arıyordu ama hiçbir yere uygun görmüyordu. Necmiye Kalfa gözlerini tavana dikerek, ''Gelin hanım'' dedi, ''kayınvalideniz ziynetlerini saklayacak bir yer bulabildi mi acaba?'' Ah ah, tekalifi milliye birazını bağışlasaydı böyle sıkıntılara düşmezdi işte. Gelin dik bir sesle, daha neler, dedi, Nafiz askere gitti ya, bir de ziynet mi verecektik Allah aşkına? Necmiye Hanım omuzlarını iyice çökertip sessiz kaldı. Sonra postal ve nal sesleri, iri fener ışıkları kapıların önünden bir bir geçtiler. Murat Ağa'nın çiftliğine varmadan kestirmeden Söğüt yoluna indiler. Köpekler bir süre havladılar, Yunanlılar iyiden iyiye uzaklaşıncaya kadar. Veli ile Hıfzı kulübelerine döndüler. Bebeler, genç kızlar yüklüklerden, samanlıklardan çıkarıldılar. Kimse uyumadı o gece. Efendi Hafız, Musa Efendi, Muhtar Seyfi, Hamdi Efendi'yi yoklamaya gittiler. Yunanlılar buğdayın yanı sıra birkaç gümüş tepsisini alıp götürmüşler. Kavakların oradan dönüp gelen karısıyla gelinleri, ah güzelim tepsiler gitti diye üzülüp duruyorlardı. Hamdi Efendi de, hay gümüşünüz bassın, canımıza bir şey olmadı ya, diyordu. Sonra gün ağardı. Gecenin korkularını unutmaya çalıştılar. Bebeler sofalarda emekleyip durdular. Beşiklerine kondular yeniden. Büyüdüklerinde anlatacaklardı. Yunan geldiğinde analarımız bizi yüklükte saklamış diye. Yusuf oradan karlı bir günde geçti, yanında 3-5 askeriyle. Atlar o soğukta ağızlarından dumanlar salarak yol alıyorlardı. Yusuf'un kalpağı omuzları kar içinde. Esma'ların evi önüne gelince durup oyalandı biraz. Kalpağını silkeledi, omuzundaki karı Esma pencerede belirdi. Yusuf o soğukta sırtının terlediğini hissetti. İşte yine o sıtma. Esma sıtması bunun adı. Kız biraz süzülmüş, solmuş. Olacak o kadar. Beyaz günlük bir yemeni var başında. Alnında ne süs ne oya. Mavi yazmalı Esma yoktur. Bu gerçek Esma işte. Tezgah başında gün gece askerler için bir şeyler dokuyan Esma. Yusuf askerlerini unutuvermişti. Hani toprakta uzun zaman karla kaplı kalır da neden sonra çiğdemler beliriverir? İnsan şaşar seyrederken. Öyleydi hali. Penceredeki bir avuç çiğdemi seyrediyordu. Yusuf hiç çekinmeksizin kıza pencereyi açmasını işaret etti. Esma şaşırdı. Yüzü pencerede bir an kayboldu, sonra tekrar meydana çıktı. Yusuf yine işaret etti. Esma iri gözleriyle sağa solu taradı, sonra pencereyi kaldırıp mandalları taktı. Babandan mektup getirdim, kapıya gel. Esma camı kapayıp telaşla merdivene seyirttiğinde anası ocak başından seslendi. Esma nereye? Esma şimdi geliyorum dedi. Merdiveni çarçabuk inip avluya çıktı. Avlu kapısının sürgüsünü çekti. Yusuf atından inmiş gülümsüyor, elinde bir kağıt. Hani sanki vermeyecek de üzecek gibi. Kız uzandı, ver hele. Yusuf kelimeler cümleler arandı, bulamadı. Esma'nın bakışları ötede bekleşen atlılara uzandı. Ver dedim şu mektubu. Dur dedi Yusuf, ben senin yüzünü unutmuşum. Esma kızarak baktı, zaten hiç bilmiyordun dedi. Yusuf, bakıp bakıp unutuyordun hep. Bu defa güldü Esma, mektuba uzandı, hasretli iki el birbirine değdi. Kız mektubu yakaladığında eli Yusuf'un avucuna hapsoldu. Yusuf bu taşkınlığına kendisi de şaştı. Bıraktı o serçe kanadı gibi eli. Esma geri çekilip mektubu açtı. Pek kıymetli ailem Şerife Hanım ve kızım. Ankara'ya geleli beri top tamiriyle uğraşıyoruz. Beni merak etmeyin, iyiyim. İnşallah bu koca toplarla düşmanı yeneceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sonra Ankara'yı anlatıyordu. Hani Esma merak ederdi hep. Mektubu bitirdikten sonra katlayıp koynuna soktu. Sağ ol Yusuf, anam çok sevinecek. Ocakta sıcak çorba vardı. Üşümüşsündür. Bir kaseye doldurup getireyim hemen. Zahmet etme dedi Yusuf. Anama da uğramak isterim. Bir daha kim bilir ne zaman geçerim buralardan. Kız sevinci sönerek baktı. Sıcak sıcak içerdin çorbayı, getireyim hemen. Yok kalsın, bir gün içeriz elbet. Yusuf bu son cümleyi nasıl söylediğine şaştı. Bazı sözler o istemeden, o düşünmeden kendiliğinden doğuyordu. Davranışlar da öyle. Mektup için müjde de istemedin. Yüzünü gördüm ya, yeter. Yukarıdan Şerife Hanım'ın sesi geldi. Esma. Esma telaşlandı. Anam bana seslenir. Yusuf döndü, atına doğru yürüdü. Askerlerine el etti. Atlar karlara bata çıka yeniden yola koyuldular. Arif Çelebioğlu'nun notlarından. O gece kaldığım evi balkonuna çıktım. Söğüt söğüt oluşunu yaşıyordu. Hükümet konağının önünde bir kalabalık. Işıklar artık kerpiç değil, biriket evleri aydınlatıyor. Kadın, erkek, çocuk hepsi bir arada. Meydana sığmayan bir kalabalık. Öteki günlere benzemeyen günleri yaşıyor. Çok sürmeden o durgun günlere dönülecek. Çatapat fişek sesleri, çocuk ağlamaları, bağırtılar, davul zurna, çifte telli sesleri dinecek. Işıklar böylesine canlı ve kıpırtılı olmayacak. Bunları düşündüm. Sonra ben de katıldım o kalabalığa. Gözlerim amca beyi aradı. Meydanın bir tarafında Manisa ekibi oyunlar oynuyordu. Cepkenli, mavi, çuha donlu gençler. Seyredenlerin arasında birkaç ihtiyar gözüme çarptı. Bunlardan biri amca beydi. İskemlede oturuyorlardı. Biri tahta bacaklıydı ve bacağını keyifle ileriye uzatmıştı. Amca beyin başında yine o fötür şapka. Sonra biri daha geldi, ona da bir tabure buldular. Bu da aksakallı fakat çevik bir ihtiyardı. Bastonunu iki bacağı arasında tutup gözlerini oynayanlara dikti. Bu ışıklı renkli kalabalığın arasında ben amca beyi gençlik haliyle düşünmeye çalıştım. Mesela bir at üstünde hayal ettim. Sakarya kıyılarından doğru geliyor, başında kara kalpağı, Manisa ekibinin çalgılarının sesi kulağımdan siliniyor. Büyük taarruz için hazırlıkların yapıldığı günlere dönüyorum. Mecliste anlaşmazlıkların çıktığı günler. Manevralar, talimler yapılıyor. Kış geride kalmıştır. Sıcak günler. Süvariler meydanlarda dolanıp durmada. Tozlu çimenler, tozlu kalpaklar, rengi atmış üniformalar. Kanılar gidip geliyor beri taraftan. Tezgahlar, tamir atölyeleri çalışıyor. Paslı kılıçlar keskin ediliyor, sandıklara mermiler diziliyor. Ve kadınlar mermi taşıyorlar hiç durmaksızın. Sonra amca beyin sözlerini hatırlıyorum. Sakarya bizim bahtımızdı, alın yazımızdı. Milletçe hazırlandık biz, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. İşte bunun için Trikopis'in orduları perişan oldu. Kim bilir taarruzdan önce ilkbahar Ankara'ya nasıl gelmişti. Güneş evlere usul usul sokulmaya başlamıştı. Çankaya'daki ulu ağaçlar gür bir yeşile bürünmüşlerdi. Ve cephelere giden yollardan, bozkırlardan karlar çekilip gitmiş, bozkırın çiçekleri toprağın üstünde daha iri parlak gövdeleriyle belirivermişti. Kadınlar tarlalara bereketli tohumlar saçmışlardı. Demir yolları, köprüler el birliğiyle tamir edilmişti. Toprak, dağ, taş, kurt, kuş Ağustos'u beklemekteydi. O bereket ayını. 9. Bölüm. Necati Bey çadırın içinde bir an bunalıp dışarıya çıktı. Hastaların iniltileri bulunduğu yere kadar ulaşıyordu. Gözleri öteden koltuk değneğiyle o yana gelen askere ilişti. Asker yaklaştı. İzzet'ti bu. Koltuk değneğini bir yanında sıkıştırıp selam çaktı. Hoş geldin İzzet. Nasılsın bakayım? Koltuk değneğini atmamışsın daha. İzzet mahcup gülümsedi. İnşallah yakında doktorum. Bu doktorum hitabını Necati Bey yadırgamadı. Çünkü İzzet ona eskiden beri doktorum derdi. Murat Ağa'dan kalma bir alışkanlık. Bir tahta sıraya çöktüler. Nerede kalıyorsun? Mahmut Çavuş kaldığı evin bir odasını bana verdi doktorum. Güzel, Ankara'daki sağlık kurslarına gittiğin iyi oldu. Bak şimdi bir mesleğin var. İğne yapmayı, hasta bakmayı iyice öğrenmişsindir. Bunları söylerken sigara tabakasını çıkartmıştı. İzzet'e sigara ikram etti. İzzet sigarayı çekinerek aldı. Önceleri iğne yaparken biraz elim titriyordu, şimdi geçti. İyi iyi, burada adama ihtiyacımız var. Tifüs, tifo, sıtma, dizenteri ortalığı kırıp geçiriyor. İstersen gey ve gezici sağlık ekibine verir seni, istersen seyyar hastanede kalırsın. Nasıl münasip görürseniz. Araya bir sessizlik girdi. Cepheyi özlüyor musun? Bu soruyu herkese sormam ha. Ama senin gibiler özlerler. İzzet gülümsedi. Git deseler giderim doktorum, öleceğimi bilsem de. Necati Bey başını iki yana salladı. İşte böyledir bunlar. Cephe hastalığı derim ben buna. İzzet yüzünü eğdi. Silah tutmaya bir kere alışmışız binbaşım. Dediğin gibi eski bir hastalık bu. Yani çürüye çıkmak zoruma gidiyor benim. Hay çocuk hay. Şimdiki vazifen vazife sayılmıyor mu yani? İnsanları kurtarıyorsun, daha ne olsun? Ama icap ederse gene sürpriz seni cepheye. Merak etme. İnsan bazen siperleri bile özlüyor. Hayatımızın bir bölümünü siperlerde geçirdik. Sonra arkadaşlarımı özledim. Hayri'yi, Kadir Çavuş'u. Doktor içini çekti, yüzü gölgelerini vermişti. Hepimizin şurada burada bıraktığımız, kaybettiğimiz insanlar var. Eksiklerle yaşamaya alışmalıyız oğlum. Çünkü hayat böyle, anlatabiliyor muyum? Neyse, Mahmut Çavuş'u nasıl buldun? Biraz sert gibi görünür ama iyidir. Bizim Münir'e de hastalarla meşgul oluyor. Yabancılık çekmezsin buralarda. Durgun suyun birden karmakarışık olmasıydı bu. Demek hala burada çalışıyor. Beyaz güvercin elleriyle şifa dağıtıyordu demek. Bir sıkıntın olursa beni ara, olmaz mı? Sağ olun doktorum. Ara sıra bizim eve de uğra. Şimdi yanımızda Kadriye Hanım var. Ortalığa bakar, yemekleri pişirir. Yemeği fena olmuyor. İnşallah dedi İzzet. Rahatsız ederim bir gün. Sonra kalktı. İzninizle doktorum. Sen bilirsin. İzzet koltuk değneğini isteksizce eline aldı. Şunu yakında atacağım. Hadi bakalım göreyim seni. Bir süre sonra koltuk değneğini bırakmıştı. Ama kendini debeleden ters dönmüş bir böcek gibi hissediyordu. Yürürken zorlanıyor, ağrı duyuyordu. Elbette siperden sipere bu halde koşamazdı. Yine Necip ağabeyinin, o zaman Yaman süvarinin bir gölgesi oluvermişti. Münir'e yağmurlu bir günde geldi. Arabadan inip seyyar hastaneye girinceye kadar iyice ıslanmıştı. Yağmurun getirdiği bir güzellik. Mahmut Çavuş karşıladı. Hoş geldin hemşire hanım. Hoş bulduk Çavuş. Bu bizim İzzet. Burada bizimle birlikte çalışacak. İzzet beyaz önlüğünün içinde kaybolmak istiyor. İzzet'i tanımaz mıyım? İzzet o koca çadırın aydınlığı silinmiş bir köşesinde eczacı dolaplarının, pamuk kaplarının, şişelerin arasında bir hamam böceği gibi dolanıyordu işte. Tuttuğu şişeleri düşürüp kıracak, durmadan sakarlıklar yapacak gibi sıkıntılı. İçinden savaş meydanlarına kaçmak geliyordu. Vurulup bu defa gerçekten ölmek. Münir'e aksine sakin bir iskemleye çökmüş, Mahmut'un getirdiği çayı yudumluyordu. İzzetlerin bağına giderdik. O ne üzümlerdi öyle? Yoksa İzzet Efendi mi desem? Nasıl uygun görürseniz Münir Hanım. İzzet'in gözleri porselen fincanı tutan güvercin ellerde. Islak güvercin kanatları fincana sokulmuş ıslanıyorlar ama yüzüğü yok. Sahi nerede? Bunu soracakmış, sorabilecekmiş gibi gözleri Münire'nin gözlerini buluyor. Nasıl, buranın havasına alışabildiniz mi? İzzet toparlandı. Evet, biraz. Hastaya bakmak cephede dövüşmeye benzemiyor. Benzemez elbet. Parmağında nişan halkasının hafiften izi. Ayrıldılar mı yoksa? O mülazımın nasıl biri olabileceğini kaç kere hayalinde canlandırmaya, çizmeye çalışmıştı değil mi? Şöyle boylu postlu biri olmalıydı. Yakışıklı, konuşmasını, dinlemesini bilen biri. Kaç kere böyle birini gördü acaba? Acaba Münire'nin nişanlısı bu mu diye kendi kendine kaç kere sorup durmuştu? Mümkün mü hiç? Delilik işte. Belki de şehit olmuştu o mülazım. Münire'nin yüzünde bu acıdan bir iz aradı. Öyle uzun uzun bakamazdı. Gözleri o yüzde biraz oyalandı o kadar. Galiba dalıp dalıp giden gözlerinde hüznün, acının bıraktığı bir tortu vardı. Mülazıma ne olduğunu öğrenmeliydi. Hemşire hanıma bir çay daha koy dedi çavuş. Bahar'la birlikte çocuklar kapı önlerine dökülmüşlerdi. Zayıf, çelimsiz, solgun çocuklar. Bahar güneşi bazen yanaklarına yalancı bir pembelik vuruyor, sonra çarçabuk bu pembelik kayboluyordu. En çok Fıtnat Hanım'ın evi önünde oynuyorlardı. Belki Fıtnat Hanım onlara su taşıttırır yahut başka bir işini gördürür de karşılığında yemiş verir diye. Fıtnat Hanım yine düzgünlerini, rastıklarını sürünmüş olarak pencerede küpe çiçeklerin arasından yola bakardı. Son zamanlarda iş yaptırdığı çocuklara elleri boş salıveriyordu. Hadi sana dua ettim çocuğum. Allah çok çok paralar versin, büyük adam ol inşallah. Bak ne durup duruyorsun, duadan güzel şey mi olur? Bazen belki de çocukların aç yoksul yüzlerini görmekten sıkıntı duyarak kovuyordu onları. Hadi bakalım, çok gürültü yaptınız, başım şişti ayol, gidin evinize. Çocuklar önce güvercinler gibi kaçışıyorlar, sonra birer ikişer yine oraya dönüyorlardı. Çünkü Fitnat Hanım'ın sağ solu belli olmuyordu. Bir bakıyorlardı çocuklardan birinin avucunda 3-5 kuru üzüm. Kim verdi? Fitnat teyze. Çocuklar ümitlenip yeniden evin pencerelerine bakıp duruyorlardı. Kadınlar eskisi kadar gidip gelmiyorlardı. Nafiz gittikten sonra bütün kış penceredeki o bencil gölge komşularını aramıştı. Eskiden olsa kadınlar Fitnat Hanım'ın kapısı önündeki karları bile kürerlerdi. Fitnat Hanım bir komşusunu ziyaret edecek diye. Şimdi kar kürüyen, odun taşıyan, taşlıkları yıkayan, kapı önlerini süpüren Necmiye Kalfa ile Hacer'di. O kış Hacer taşlığın soğuğuna, rutubetine, işlerin ağırlığına dayanamayıp hastalanmıştı. Öksürüyordu, eriyordu gün gün. Fitnat Hanım bazen vah yavrucuk diyordu. Getir Necmiye Hanım, burada çocuk ısınsın. Hacer sanki hastalık utanılacak bir şeymiş gibi şimdi geçer Fitnat Hanım, ben iyileşirim diyordu. Gerçekten de koca çini sobanın sıcaklığıyla yanakları pembeleşiyor, kollarına bacaklarına yeniden can geliyordu. Fitnat Hanım vah yavrucuğum diyordu. Kızın saçlarını tarıyordu fildişi tarakla. Bit var mı bakalım, sakın bitli çocuklara yanaşma, olmaz mı? Kızın karışık yumuşaklaşmış, zor çilelere dönmüş saçlarının dipleri acıyordu. Acıdı mı kız? Kız zayıf omuzlarını kaldırıyordu. Hayır Fitnat Hanım, acımadı. Kuru üzüm veriyordu Fitnat anası. Hacer nasıl da seviniyordu o zaman. Fitnat anasını memnun etmek için bir süre sonra yeniden işe koyuluyordu. Hastalığı unutuveriyordu. Kovalarla su taşıyor, dar göğsüne sığmayan soluklarıyla gırç gırç yerleri siliyordu. Kız Hacer, sildin mi bakayım yerleri? Bak bak, eliyle toz tutan yerleri şöyle bir sıvardı. Buraların tozu alınmamış. Toza sıra gelmedi Fitnat ana, şimdi alırım. Tahtaları bir güzel ovdum, sapsarı oldular. Kokla bak, taze kereste gibi kokuyorlar. Avluyu yıkadım, güllere de su verdim. Bir kocaman aferini hak ederdi o zaman. Sıra bohçaların, sandıkların açılmasına gelirdi. Hadi bakalım, bohça düzelteceğiz. Sandıkları gözden getireceğiz şimdi. Böylece bohçalar kat kat açılır, tek tek bezlerin, havluların, örtülerin hikayesi anlatılır ve Hacer bunları kim bilir kaçıncı kere dinlemeye koyulurdu. Bazen de Fitnat Hanım nereye koyduğu bilinmeyen bir bez parçasını aklını takardı. Saatlerce arayıp dururlardı. Tülbentleri koyduğun bohçada olmasın, orada da mı yok? Çevre mendil bohçasına baktın mı kızım? Aranan şey bulununcaya kadar gelinle birlikte kaç kişi zan altında kalırlardı. Sonra Hacer lavanta kokulu bohçalar arasında boğulmak üzereyken azat edilir, aşağı kattaki minderlerini küçük penceresine koşardı. Kimi zaman da Esma ablasına, Nazik ananın tezgahına, bazen de mutfak penceresinden dışarıda oynayan çocukları seyrederdi. Çocuklar aç kuşlar ve kediler gibi bakınırlardı. Necmiye Hanım büyüyecek bir tavada tereyağı eritirken gözleri puslanırdı çocukların. Yağın kokusu sokağa öylece yayılırdı. Hacer o zaman utanır içeri kaçardı. Bir gün Esma çıka geldi. Hacer'in sevinci yukarı kata çabucak ulaştı. Fıtnat ana, Esma ablam geldi, Esma ablam. Esma mı? Aylardır kimse kapıyı çalmamıştı. İşte bir gelen var, hem de bir zamanlar oğluna istediği şu mağrur kız. Gelinine seslendi. Binnaz misafiri karşılayıver, Esma'ymış gelen. Binnaz Fitnat Hanım'ın bu kızı bir zamanlar Nafize istediğini biliyordu. Sağdan soldan anlatmışlardı. Bunun için Esma'yı biraz soğuk karşıladı. Kara yeldirmeli, beyaz tülbentli, bu hiçbir süse özenmemiş kızı baştan ayağa süzdü. Kayınvalidem içeride, buyurun. Esma rahat görünüşüyle içeriye daldı. Fitnat Hanım yaslandığı kadife yastıklardan doğruldu. Ayol kimi görüyorum, öpeyim Fitnat Hanım. Kadın birçok yüzüklü elini nazlanarak uzattı. Sonra kızın yün çoraplı ayaklarına bakarak, ''Aa, terlik giymedin mi? Gelin Esma'ya terlik yok mu?'' dedi. Binnaz hasetle döndü. Çok sürmeden elinde bir çift terlikle göründü. Terlikleri öyle fazla eğilmeden yere bıraktı ve mindere çöküp dantel işlemeye koyuldu. Arada bir kaş altından Esma'yı inceliyordu. Esma Fitnat Hanım'ın oturduğu sedirin bir ucuna ilişmişti. Derken Hacer de geldi. Bir köşeye dertop oldu. Yüreği kıpır kıpır. Seni buraya hangi rüzgarlar attı kızım? Hani Şerife Hanım, o niye gelmedi? İşleri çok Fitnat Hanım. Şimdi bütün kadınlar ya tarlada yahut tezgah başında. Hani sulh müzakereleri yapılıyordu. Ondan da bir netice alınmadı demek ki. Ordu taarruza geçecekmiş derler. Bilmem ki ne olacak bu işin sonu. Neden taarruza geçmiyor bizimkiler peki? Derlenip toparlanmak lazım ana. Kolay değil. Ben de bunun için geldim. Millet nesi var nesi yok ortaya koyuyor. Tekalifi milliye komisyonları yardım topluyorlar. Paraydı, ziynetti, yün, iplik kimin gönlünden ne koparsa. Fitnat Hanım gözlerini kaçırdı. Versinler ya, düşmanla başka türlü başa çıkılır mı kızım? Koca konaklarda otururken biz de çok hayır işinde bulunduk. Ama şimdi ne konağımız ne ambarımız var. Şu kutu gibi eve sığmaya çalışıyoruz. Hey gidi hey. Fitnat ziyafet veriyor denildi mi uzak köylerden nasiplenmeye gelenler olurdu. Fitnat için el pençe divan dururlardı. Çünkü çok kimseyi evlendirdik, ev sahibi ettik, fakiri düşkünü adam ettik. Bazısı nankör çıktı ama çoğu adımızı iyilikle anar. Kız Hacer, kalk misafirlerimize şerbet getir. Hacer fırladı, Esma zahmet etmeyin dedi. Hiç olur mu dedi Fitnat Hanım, Fitnat evine gelinir de bir şey yiyip içmeden gidilir mi? Hacer kız, durma koş, ne diyorduk, o vakitler aşçılar çalışırdı emrimde. Esma bezgin bir sesle sözünü kesti. Fitnat Hanım, sen şimdi eski günleri bırak da bugüne gel. Fitnat Hanım'ın keyfi kaçar gibi oldu. Memleketi kurtarmak için çocuklar bile seferber oldular. Sen ne yapacaksın Fitnat Hanım, onu söyle. Fitnat Hanım yastıkların arasından yelpazesini çıkarıp bir iki salladı. Besbelli sıkılmıştı. Yelpazeye sarılması ondandı. Düşmanı nasıl def edecek bunlar bilmem ki dedi. Yani ben vereceğim askerin ayağına çarık dikilecek, o da harp edecek öyle mi? Ayol hem bundan size ne, koskoca paşalar var, onlar düşünsünler. Binnaz yüzünü dantelinden kaldırıp dikenli çatallı sesiyle milletin soyula döküle nesi kaldı ki dedi. Paşalar otomobil teyyarı alabiliyorlar da askerin elbisesini çarığını mı alamıyorlar? Esma'nın gece karısı gözleri öfkeyle tutuştu. Onlar da gene milletin gücüyle alındı. Muhtar Seyfi Efendi'nin anlattığına göre teyyarelerden birini askercikler kendi paralarıyla almışlar. Vah vah, Fitnat eski günlerdeki gibi olacaktı ki ah ah. Rahmetli Aziz vatan için, millet için deli olurdu. Şimdi şu evi zor döndürüyoruz kızım. Yoksa yardım etmez miyim o gariban askerciklere? Sonra istemez miyim topu tüfeği çoğalsın ordumuzun? İsterim de elde avuçta kalmadı bir şey. Esma ayağa kalktı. Ne o, gidiyor musun yoksa? Ayol dur, şerbet içmeden gidilir mi? Şerbetiniz sizin olsun dedi Esma. Sofaya attı kendini. Gelinin verdiği terlikleri ayağından çıkarttı. Hacer elinde tepsi merdivenin basamaklarında belirmişti. Esma al pençe yüzüyle sessizce yanından geçti. Seslendi. Esma cevap vermedi. Hacer'in yüreği kuş yüreği gibi çırpındı. Esma abla böyle fırtına gibi esip gittiğine göre yukarıdakiler onu öfkelendirmiş olmalıydılar. İçine Esma ablayı bir daha görememe korkusu düştü. Ama kaçardı o zaman. İsterse Fitnat ana bir daha ekmek vermesin onlara. Ertesi gün çeşmeden su taşırken bir aralık Esma ablasına uğradı. Esma çeyiz sandığının başına geçmiş boşçaları devşiriyordu. Kolay gelsin Esma abla. Esma uykuda gibi döndü. Neşesiz soluk yüzüyle baktı. Sen mi geldin? He ya, kaçtım. Yanı başına çöküverdi. Bohça mı düzeltiyorsun Esma ablam? Ha. Hacer şimdi bir masalı yaşıyor gibiydi. Atlas bir yorgana uzanıp ya da ipek seccadeye, oyalarla, sırmalarla, gümüşlü takılarla süslü bir dünyaya girdi. Şimdi ne Fitnat ne Binnaz gelin, hiçbiri yoktu aklında. Yapılacak işlerdi. Çeyizlerin mi ablam? Evet. Kim bilir kiminle evleneceksin sen? Ben de su taşırım düğününde, olmaz mı? Esma kızdı. Hayır dedi, su taşımayacaksın. Bıkmadın mı kız su taşımaktan? Senin düğününde seve seve taşırım ablam. Esma gümüş bir hamam tasında yüzünü görmeye çalışarak. Hıh, benim düğünüm olmayacak dedi. Böylece kocayıp gideceğim. Neden Esma abla? Seni isteyen çok olur. Hem bu güzel çeyizi boşuna mı yaptın? Su taşımanı istemiyorsan taşımam. Türkü çağırırım o zaman. Olmaz mı? Birden daracık göğsünde soluğu sıkışıyor. O yıpratıp solduran öksürük yine tutuyor. Hacer ne oldu? Koşup sürahiden su getiriyor Esma. Kızın incelmiş yüzü, kesik kesik solukları, parıltısı azalmış gözleri onu korkutuyor.